Ayrım 18.
Mrs. Meriwether iri yarı bir kadındı. Korsesini öyle sıkmıştı ki göğsü bir geminin provası gibi öne doğru fırlamıştı. Boz demir rengindeki saçlarının arasında kıvırcık bir takma saç örgüsü görünüyordu. Saflığı, inceliği ve aynı zamanda emretmek inadını ifade eden yuvarlak ve renkli bir yüzü vardı. Mrs. Elsing ise daha gençti. Ufak tefek ve ince bir hanımdı. Eskiden çok güzel olduğu şimdi bile anlaşılıyordu. Bu güzellikten arta kalan gurur ve soylulukla karışık bir iz hemen göze çarpıyordu. Mrs. Whiting ile beraber bu iki hanım Atlanta'nın mensup olduğu üç ruhani daireyi yani rahipler sınıfını, koro kurulunu ve kilisedeki görevlileri istedikleri gibi yönetirlerdi. Fakirlere yardım amacıyla eşya satışları düzenlerler, dikiş yurtlarına başkanlık yaparlar, balo ve pikniklerde genç ya da ihtiyar kadınlara eşlik ederler, yardım sağlamak için yağlı parçanın kim olduğunu öğrenirler, gizlice kimin Cemşit ayinleri yaptığını ya da hangi kadının ne zaman doğuracağını bilirlerdi. Georgia, Güney Carolina ve Virginia ile ilgili bir at taşıyan kişilerle nasıl konuşacaklarını bilirler, öteki yerlerden gelenlerle ilgilenmek zahmetine bile katlanmazlardı. Çünkü bu iki hanıma göre saygıya değer bir kimse bu üç eyaletten hariç başka yerden gelemezdi. Uygun olan ya da olmayan şeyi hemen kestirirler ve bu konuda fikirlerini ortaya koymakta duraksamazlardı. Mrs. Meriwether kendi görüşünü ulu orta açıklardı. Mrs. Elsing ise düşündüklerini son derece kibar ve sakin biçimde söylerdi. Mrs. Whiting'e gelince o da bu gibi konulara değinirken duymuş olduğu dehşeti anlatmak ister gibi umutsuz bir tavır takınarak yavaş sesle konuşurdu. Bu üç hanım birbirlerinden nefret ederler ve Roma triumvirleri gibi birbirlerinden çekinirlerdi. Mrs. Meriwether, "Sizi hastaneme almayı istediğimi Pity'ye söylemiştim. Sakın Mrs. Maddie'ye ve Mrs. Whiting'e bu konuda söz vermeyiniz," dedi. Scarlett, Mrs. Meriwether'ın ne demek istediğini anlamadı. Ama kendisine gösterilen iyi niyetten ve aranılan kişi olmaktan çok duygulandı ve "Hayır, hayır," diye cevap verdi. Araba yoluna devam etti. Bir ara kollarında pansuman sepeti taşıyan iki hanıma yol vermek için durdu. O sırada Scarlett'in dikkatini kaldırımda giden bir kadın çekti. Sırtında göz alıcı, özellikle sokakta giyilmeyecek derecede renkli bir elbise, omuzlarında saçakları topuklarına kadar sarkan bir şal vardı. İri, güzel ve sert ifadeli yüzü ve bakır renginde kırmızı saçlarıyla dikkat çekiyordu. Saçlarının rengi doğal değildi. Scarlett ilk kez saçlarına bir şeyler yapmış bir kadına rastlıyordu. Büyülenmiş gibi ona baktı ve "Peter amca, bu kadın kim?" diye sordu. "Bilmem efendim." "Haydi, muhakkak biliyorsundur. Kimdir Allah aşkına bu kadın?" Peter, "Ona güzel Watling derler," diye cevap verdi ve hemen yüzünü ekşitti. Scarlett, Peter'ın onun kim olduğunu söylerken adının önüne Mrs. ya da Miss eklemediğini hemen fark etti. "Kimin nesidir?" Peter, atlarını kırbaçlayarak biraz üzgünce cevap verdi. "Mrs. Scarlett, Miss Pity sizi ilgilendirmeyen bir konuya ilişkin soru sorduğunuzu işitirse pek memnun olmaz. Bu kent şimdi ciğeri beş para etmeyenlerle o kadar doldu ki onlarla ilgilenmeye değmez." "Bak sen, Scarlett herhalde kötü bir kadın olacak," diye düşündü. Bugüne kadar kötü bir kadına rastlamamıştı. Bu hafif meşrep kadın kalabalığın içinde gözden kaybolana kadar ona baktı. Şimdi savaş gereği yapılan mağazalar ve öteki binalar giderek seyrekleşiyor ve birbirlerinden arsalarla ayrılıyorlardı. Nihayet araba kalabalığın kaynaştığı yeri terk ederek Günalı Sokağı'nın en kibar mahallelerinden birine saptı. Burada birkaç tane özel ev vardı. Scarlett bu evleri görünce eski dostlarını anımsadı. Leydenlerin azametli ve şatafatlı malikanelerini, Bonellerin küçük beyaz sütunlu yeşil pancurlu ve McLear ailesinin kırmızı kiremitli evlerini tanıdı. Araba yavaşlamıştı. Çünkü tanıdık kadınlar taraçalardan, bahçelerden, kaldırımlardan Scarlett'e sesleniyorlardı. O bazılarını hayal meyal anımsıyordu. Büyük bir bölümü ise yabancıydı. Herhalde Pity Pat onun geleceğini herkese söylemişti. Küçük Wade'i birkaç kez kollarının arasında kaldırıp onlara göstermesi gerekti. Hepsi de ona ayaküstü beraber dikiş dikmesi, hastane yönetimine girmesi konularında önerilerde bulunuyordu. O da herkese mavi boncuk dağıtıyordu. Araba yeşil boyalı, derme çatma bir evin önünden geçerken parmaklığın önüne özellikle oturtulduğu anlaşılan bir zenci kız, "İşte geliyorlar!" diye bağırdı. Bu sırada Doktor Mate, karısı ve 13 yaşındaki çocukları sevinçle bağırışarak sokağa koştular. Scarlett düğününde onların da bulunduğunu anımsadı. Mrs. Mate ise çamura aldırmayarak bata çıka arabaya kadar yaklaştı. Doktor uzun boylu, kırcıl ve sivri sakallı bir adamdı. Elbisesi zayıf vücuduna tam oturmamıştı. Bu haliyle bir bostan korkuluğuna benziyordu. Atlanta'da halk onu kuvvetin ve kerametin simgesi, kaynağı olarak kabul ederdi. Kendisine böyle bir paye verilmesine rağmen o, halkın fikir ve görüşlerine değer verir, bazılarını da benimserdi. Büyüklük taslamasına rağmen bütün kentte onun kadar iyiliksever bir kimse yoktu. Scarlett'in elini sıktıktan, çocuğun karnını hafifçe çimdikledikten sonra ona karısı Mrs. Mate'le hastane kurulunda çalışmasını önerdi. Scarlett başka bir yerde çalışamayacağına dair Pitipet alanın yemin ettirdiğini söyledi. Doktorun karısının da ısrar etmesi üzerine Scarlett, "İyi ama birçok kadına söz verdim," dedi. Mrs. Mate nefretle, "Bu işte Mrs. Merriwether'ın parmağı var," diye bağırdı. "Allah bu karının canını alsın. Her tren geldikçe istasyona gidiyor." Scarlett, "Onun yanında çalışmaya söz verdim. Çünkü bu konuda hiçbir bilgim yok. Allah aşkınıza bu hastane kurulu dediğiniz de nedir?" Doktor ile karısı Scarlett'in bu konudaki bilgisizliğinden biraz alınır gibi oldular. Mrs. Mate, "Siz kırda yaşıyorsunuz. Bu konuda haberiniz olamaz. Hastaneler için hasta bakıcı kurulları oluşturduk. Hasta ve yaralıları tedavi ediyoruz, doktorlara yardım ediyoruz. Sargılar, elbiseler yapıyoruz. Taburcu olan askerleri kıtalarına gidecek duruma gelene kadar yanımıza alıyoruz. Ağır yaralananların, berbat durumda olanların eşleri ve çocuklarıyla ilgileniyoruz." Doktor Mate, kurulun faaliyet gösterdiği enstitü hastanesinde çalışıyor. Kocamın orada harikalar yarattığı herkesin ağzındadır. Doktor şefkatli bir tavırla, "Haydi canım sen de, beni herkesin önünde böyle övme. Gerçekte söylendiği kadar yardımım dokunmuyor. Asker olmamı madem ki istemedin." Mrs. Mate hayret içinde kaldı. "Ben mi? Ben asker olmanı istemedim, öyle mi? Ben değil, kent halkı istemedi. Bunu sen de biliyorsun. Mrs. Scarlett, kocamın askeri doktor olarak Virginia'ya gideceğini duyan kadınlar gitmesin diye dilekçe verdiler. Halk doktorundan vazgeçemedi." Doktor karısının bu övgülerinden çok duygulandı. "Cepheye bir evlat göndermek. Şimdilik belki o da yeterli." Küçük Phil ise yerinden sıçrayarak umutla ve sevinçle bağırdı. "Gelecek yıl ben de gideceğim. Hem de trompetçi olarak. Şimdiden çalışmaya başladım. Çalmamı ister misiniz? Durun, trompetimi getireyim." Mrs. Mate, "Hayır, başka zaman gösterirsin," diyerek çocuğunu yanına çekti. Bu arada da yüzü asıldı. "Gelecek yıl gitmeyeceksin yavrum. Belki öbür yıl." Phil annesinin kollarından sıyrılarak itiraz etti. "Ama o zamana kadar savaş bitmiş olacak. Hani bana söz vermiştiniz?" Çocuğun başının üzerinden karı koca, Mate'ler birbirleriyle göz göze geldiler. Bu karşılıklı bakış Scarlett'in dikkatinden kaçmadı. Bercy Mate Virginia'daydı. Anne ile baba yanlarında kalan bu çocuklarına dört elle sarılmışlardı. Peter amca önemli bir şey söyleyecek olanların yaptığı gibi boğazını temizledi. "Ben evden çıkarken Miss Pitty şaşkın durumdaydı. Eğer eve gitmekte biraz daha oyalanırsanız muhakkak düşüp bayılır." Mrs. Mate, "Mrs. Scarlett, Allah ısmarladık. Öğleden sonra gelir sizi görürüm. Pitty'ye söyleyiniz. Eğer siz benim kuruluma girmeyecek olursanız halanızın durumu eskisinden daha kötü olacak." Araba tekrar hareket etti. Bir süre sonra çamurlu yoldan inmeye başladı. Scarlett yastıklara yaslandı ve gülümsedi. Aylardan beri kendisini bu kadar iyi hissetmemişti. Atlanta kalabalığıyla, gürültüsüyle, sarhoş edici havasıyla Charleston çevresindeki karanlık ormanlardan çok daha hoş, çok daha neşeli ve çok daha cana yakındı. Savanlığın dar sokaklarından ve bulanık akan deresinden de güzeldi. Sözün kısası şimdilik Atlanta, Scarlett'in kalbine girmiş, Tara'nın yerini almıştı. Dar sokaklı ve kırmızı tepelerle çevrili bu kentte insanı çeken, kendisine bağlayan bir ilkellik vardı. Scarlett ancak burada yaşayabileceğini anladı. Sarı suların çevresinde uzanan sakin, rahat ve eski beldeler ona göre değildi. Artık evler daha da seyrekleşti. Scarlett arabadan sarktı ve Miss Pettibet'in duvarları tuğladan yapılmış çatısı ardoğaz kaplı evini gördü. Miss Pettibet'in oturduğu yer, kentin kuzeyindeki evlerin en sonuncusuydu. Bunun ötesinde şeftali sokağı darlaşıyor, büyük ağaçların altında bir yılan gibi kıvrılıyor, sonra da bir ormanın içinde kayboluyordu. Evin çok düzgün yapılmış beyaz parmaklığı yeni boyanmıştı. Bahçeye mevsimin son fulyaları dikilmişti. Merdivende siyah elbiseli iki kadın duruyordu. Onların arkasında da ellerini önlüğünün cebine sokmuş bir kadın, bütün dişlerini göstererek sırıtıyordu. İri yarı olmasına rağmen Miss Pettibet, heyecanından yerinde duramıyor, kalbinin sevinç çırpıntılarını sakinleştirmek ister gibi elini göğsüne bastırıyordu. Miss Pettibet'in yanında Melanie vardı. Scarlett onu tanıdı. Kendi kendine, yaz elbiselerine bürünmüş ve daha hanımefendi görünmek için daima dik duran şakaklarındaki saçlarını yatırmış diye düşündü. Scarlett kalp biçimindeki güler yüzüyle kendisini karşılamaya hazırlanan bu ufak tefek yapılı hanımın onun bütün zevkini kaçıracağı görüşündeydi. 20 millik bir geziye katlanan bir güneylinin bu ziyareti çoğunlukla bir aydan az sürmez. Hatta bu süreyi bir hayli aştığı da olur. Güneyliler ziyaret yapmayı olduğu gibi ziyaretçi kabul etmeyi de severler. Bu nedenle akrabasının yanında Noel yortularını geçirmek üzere gidenlerin bu ziyaretlerini Temmuz ayına kadar uzattıkları çok görülmüştür. Çoğunlukla yeni evlenen çiftler balayı için çıktıkları gezilerde konuksever bir çatının altında uzun zaman kalırlar. Hatta bu ziyaretlerin ikinci çocuklarının doğumuna kadar sürdüğü bile görülmüştür. Yeğenlerine pazar günleri yemeğe giden ihtiyar amca ve halaların ancak birkaç yıl sonra gömülmek üzere mezarlığa götürüldükleri de olmuştur sık sık. Oralarda ziyaretler önemli bir soruna neden olmuyordu. Çünkü evler çok genişti ve uşaklar fazlacaydı. Sofraya katılan konuk boğazları yiyeceğin çok bol olduğu bu bölgelerde hesaba bile alınmıyordu. Konuk sayısının ve cinsiyetinin de önemi yoktu. Herkes bir yakınını ziyaret edebilirdi. Balayına çıkan genç evliler, yeni doğan çocuğunu göstermeye gelen anneler, kendilerini yalnız hisseden ihtiyarlar, hastalıktan yeni kalkanlar, kişiliklerine uygun olmayan bir çevreden annelerin uzaklaştırmak istediği genç kızlar, 25 yaşına kadar evlenmeyip akrabalarının bulacakları kısmete razı olanlar gibi. Böylesi ziyaretçiler güneyin uyuşuk yaşantısına renk ve değişiklik getirirlerdi ve bu yüzden her yerde güler yüzle ve sevgiyle karşılanırlardı. Scarlett de ne kadar kalacağını kestiremeden Atlanta'ya hareket etmişti. Eğer burada da hayatı sıkıntılı geçecek olursa bir aya varmadan dönecekti. Eğer günleri eğlenceli geçecek olursa ziyaretini istediği kadar uzatacaktı. Daha gelir gelmez Pitty hala ile Melanie sürekli kalması için Scarlett'e ısrar etmeye başladılar. Ona sürekli kalmasını sağlayacak kanıtları tek tek sayıp döktüler. Scarlett'e onu sevdikleri için değer veriyorlar ve ilgi gösteriyorlardı. Bu iki kadın yalnız yaşıyordu. Geceleri konağı andıran evlerinde korkuyorlardı. Oysa Scarlett korkmak nedir bilmezdi. Bu nedenle onlara cesaret verebilirdi. Öylesine cana yakındı ki varlığıyla iki kadının üzüntülerini yok edebilirdi. Şimdi Charles öldüğüne göre artık Scarlett'in ve çocuğunun yeri onların arasındaydı. Zaten Charles'ın bıraktığı vasiyetnameye göre evin yarısı onundu. Ayrıca konfederasyonun dikiş dikmek, örgü örmek, sargı sarmak, hastalara bakmak için bir takım iyi niyetli ve irade sahibi kişilere büyük çapta ihtiyacı vardı. İstasyonun yanındaki Atlanta Oteli'nde oturan Charles'ın Henry Hamilton adındaki bekar amcası da bu konu hakkında Scarlett ile görüştü. Henry amca kısa boylu, şişman, kızıl yüzlü, uzun saçları kırçıllaşmış bir ihtiyardı. Çok hırçındı. Korkak ve ikide bir bayılan kadınlardan sıkılırdı. İşte bu son sebep yüzünden kız kardeşi Miss Pitty ile darılmıştı. Bu iki kardeş çocukluklarından beri birbirlerine taban tabana zıt gitmişlerdi. Aralarındaki bu çekişme Henry'nin kız kardeşine Charles'ı yetiştirmek konusundaki yetersizlikten dolayı sitem etmeye başladığı zaman daha da artmıştı. Bir asker çocuğundan bir nane molla yarattınız derdi. Yıllar önce Miss Pitty'ye ağır hakaret etmişti. Zavallı kadın ondan ah çekerek sitemli biçimde söz ederdi. Miss Pitty'nin üstü kapalı sözlerini işiten bir yabancı da avukat olan Henry'yi bir katil sanabilirdi. Bu çekişme Miss Pitty'nin taşınmaz mallarından payına düşen 500 dolara alıp varlığı belirsiz olan bir altın madenine yatırmak istemesiyle başlamıştı. Fakat taşınmaz mallarla ilgilenen Henry idi. O kız kardeşinin kuş beyni kadar beyni olmadığını herkese bağıra bağıra ilan etti. Kendisiyle 5 dakikalık bir görüşme sırasında ayaklarının karıncalandığını söyledi. O günden sonra Pitty onu ayda bir gördü. Henry amcalarıyla araları iyi olan Melanie ve Charles, onu bu işkenceden kurtarmak için yaptıkları önerileri Pitty renkli dudaklarını ısırarak kesinlikle reddetmişti. Henry onun putuydu. O da onu taşımak zorundaydı. Charles ile Melanie onun tek düze süren hayatına değişiklik getiren bu heyecanlardan zevk duyduğuna hükmettiler. Henry Scarlett'e hemen sevgi beslemeye başladı. Bazı aptalca cilvelerine rağmen sağduyusu yok değil diyordu. Henry amca yalnız Pitty ile Melanie'nin değil, aynı zamanda Charles'ın Scarlett'e bıraktığı serveti de yönetiyordu. Scarlett hayretler içindeydi. Bundan sonra hali vakti yerinde bir kadın olarak yaşayacaktı. Çünkü Pitty halanın evinin yarısından başka Charles ona kentte bir takım çiftlikler ve taşınmaz mallar bırakmıştı. Ayrıca kendisine miras kalan demir yolu yanındaki mağaza ve depoların değerleri de savaşın çıkmasıyla 3 kat artmıştı. Henry amca onun taşınmaz mallarının dökümünü yapmış ve demişti ki, Bay Tempton büyüdüğü zaman çok zengin olacak. Atlanta baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Taşınmaz malların değeri 20 yıl kadar sonra 10 kattan fazla artacak. Çocuğunuzun onları yönetebilmesi için burada yetiştirilmesi uygun olur görüşündeyim. Kendi mallarıyla ilgilendiği gibi Pitty ve Melanie'ninkilerle de ilgilenir. Şurada kısa bir süre sonra Hamilton adını bu çocuktan başka taşıyacak kimse kalmayacak. Ben sonsuza kadar yaşayacak değilim ya. Peter, Scarlett'in Atlanta'ya yerleşmek amacıyla geldiğinden bir an bile kuşkulanmıyordu. O Charles'ın çocuğunun öğrenimiyle ilgilenemeyecek bir yerde yetiştirilmesini kabul edemiyordu. Scarlett ise bütün bu düşünceler karşısında yalnızca gülümsüyor ve bir şey söylemiyordu. Atlanta'yı tanımadan ve ölen kocasının aile bireyleriyle geçireceği ortak yaşantıyı sevip sevemeyeceğini bilmeden önce hiçbir söz vermiyordu. Bu konuda Ellen ile Gerald'ın izinlerini de almak gerekliydi. Ayrıca taradan ayrılırsa bahçelere, tarlalara, filizlenen pamuk fidanlarına, grubun sessiz güzelliğine hasret kalacaktı. Babasının ona bir gün damarlarında toprak aşkı olduğunu söylediği zaman ne demek istediğini Scarlett ancak şimdi anlayabiliyordu. Atlanta'da ne kadar kalacağına ilişkin sorulara bütün zekasını kullanarak kesin bir cevap vermedi. Günah Sokağı'nın bu sakin yerinde yükselen kırmızı tuğlalı eve kolayca yerleşti ve alıştı. Charles'ın ailesi arasında geçirdiği ortak yaşantı, kendisini kısa bir süre içinde eş olarak alan ve yine kısa bir zaman sonra dul bırakan ve sonra anne yapan bu erkeği daha iyi anlamak imkanını verdi. Kocasının neden utangaç olduğunu, neden yaşanan adiliklerle yorulmadığını ve neden idealist olduğunu anlamakta gecikmedi. Charles'a ciddi, korkusuz ve hırçın bir asker olan babasından pek çok huyu geçmediği kabul edilse bile, onun bir çeşit haremde geçen hayatı bu huyları adeta yok etmişti. Bütün günlerini şımarık Pitty'ye ve pek çok kardeşin yapamayacağı ölçüde kız kardeşi Melanie'ye ayırmıştı. Pitty Petal'a 60 yıl önce vaftiz edilirken adı Sarah Jane Hamilton konulmuştu. Fakat onu tapınırcasına seven babası, küçük ayaklarını daima hareket ettirdiği için ona bu adı takmıştı. Çok eski günlerden beri onu gerçek adıyla çağıran olmadı. Sonradan onda ortaya çıkan değişiklikler bu lakaba gülünç bir görünüm vermişti. Kabına sığmayan o eski çocuktan, şimdi vücudunun ağırlığıyla hiç bağdaşmayan iki küçük ayakla ikide bir gülme ve esneme alışkanlığı kalmıştı. Bu kadının oldukça iri bir vücudu, pembe yanakları vardı. Korsesini öyle sıkardı ki kesik kesik soluk almak zorunda kalırdı. Küçük ayakları onu bir komşuya kadar güç götürürdü. Biraz heyecanlansa kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlardı. Yeğenine karşı çok şefkatli davrandığı için bir evet ya da hayır sözünden hemen bayılırdı. Bu davranışlarının kadın kurnazlığı olduğunu herkes bilirdi. Fakat çok sevildiği için kimse bu konuda söz söylemezdi. Gerçekten herkes onu taparcasına sever ve bir çocuk gibi şımartırdı. Fakat hiç kimse onu ciddiye almazdı. Bir kişi dışında herkes ona karşı bu duyguları beslerdi. Kardeşi Henry. Pitty hala dedikoduları ziyafet sofrasına yeğ tutar, saatlerce suya sabuna dokunmadan gevezelik eder ve başkalarının işlerine ilgi gösterirdi. Belleğe adları, tarihleri ve yerleri anımsamasına yetmezdi. Atlanta'da yaşanan bir olayın kahramanlarını çoğunlukla başka kişilerle karıştırırdı. Bu hali kendisini dinleyenleri şaşırtmazdı. Çünkü onun sözlerini hiç kimse ciddiye almazdı. Ama kimse de onu ne kırar ne de sinirlendirecek bir söz ederdi. 60 yaşına gelmiş olmasına rağmen ihtiyar kızlığına saygı gösterilirdi. Arkadaşları onu bir çocuk gibi şımartmak için aralarında anlaşmışlardı. Melanie ise birçok özelliği ile halasına benziyordu. Aynı utangaçlık, aynı kızarıp bozarmalar onda da vardı. Yalnız Melanie biraz sağduyu sahibiydi. Scarlett istemeye istemeye bazı konularda ona hak veriyorum derdi. Melanie'nin de Pitty hala gibi sadelikten, iyilikten, içtenlikten ve aşktan başka bir şey bilmeyen, kötülükle karşılaştığı zaman onu tanımayacak kadar saf bir yüzü vardı. Kendisi hayatı boyunca mutlu yaşadığı için herkesin de mutlu olmasını isterdi. Kıt zekalı bir hizmetçi ondaki iyilik izleriyle karşılaşır, çirkin bir kız onda şirinlik ve soyluluk bulur, değersiz bir adam onda olgunluk görürdü. İyiliksever kalbinden, tüm iyi huylarından dolayı herkes onun çevresinde pervane olurdu. Gerçekten kendimizde olduğunu hayal bile edemediğimiz iyi huyları keşfeden bir kişinin bu davranışına kim karşı koyabilir ki? Kentin herhangi bir genç kızından daha çok kadın arkadaşı, daha çok erkek tanıdığı vardı. Bu erkekler arasında kendisine koca adayı olabilecek hemen hemen kimse yoktu. Çünkü erkekleri tavlamaya yarayan ince zekadan yoksundu ve bencilse değildi. Charles'ın her şeyden fazla sevdiği, üzerlerine titrediği bu iki kadın ona hiç benzemezlerdi. Onun delikanlılık çağına kadar büyüdüğü bu ev, paraya oranla çok nazlı, çok sakin, eski ve uyuşuk bir yuvaydı. Scarlett'e göre bu evin, erkeklere ait konyak ve mokassar yağı kokuları içinde yüzmesi gerekirdi. Bu evde tok sesle küfür edildiğini işitmeyi, tüfekler, kalkanlar, kılıçlar ve köpekler görmeyi ne kadar çok isterdi.